İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, Yapı Kredi Yayınları, 13. Baskı, İstanbul, 2008 Ocak. Bu kitap 268 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Kasım 2011. Okuyan Nalan Çiftçi. İsteyip istemediğimi doğru dürüst bilmediğim fakat neticesi aleyhime çıkarsa istemediğimi iddia ettiğim bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmuştum. Buna içimdeki şeytan diyordum. Müdafasını üzerime almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi suratıma tüküreceğim yerde haksızlığa, tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama layık görüyordum. Halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı. Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması. İçimizdeki şeytan pek de kurnazca olmayan bir kaçamak yolu. İçimizdeki şeytan yok. İçimizde aciz var, tembellik var, iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey. Hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var. Bu romanında toplumsal gündemin kişilikler üzerindeki baskısını ve güçsüz insanın kapana kısılmışlığını gösteriyor Sabahattin Ali. Aydın geçinenlerin karanlığına, insanın içindeki şeytana keskin bir bakış. İçimizdeki şeytan. Sabahattin Ali 25 Şubat 1907'de Gümülcine'de doğdu. 2 Nisan 1948'de Kırklareli'nde öldü. İstanbul Öğretmen Okulu'nu bitiren Sabahattin Ali, Yozgat'ta bir yıllık öğretmenlikten sonra 1928 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca Almanya'ya gönderildi. 1930'da döndükten sonra Aydın, Konya ve Ankara Ortaokullarında Almanca öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü'nde memurluk ve Devlet Konservatuvarı'nda dramaturgluk yaptı. 1945'te bakanlık emrine alındı, İstanbul'da Marco Paşa adlı mizah dergisini çıkardı. 1948'de bir yazısı yüzünden tutuklandı, 3 ay kadar hapis yattı. Sürekli izlendiği için yurt dışına kaçmak istedi. Ancak Kırklareli dolaylarında bir kaçakçı tarafından öldürüldüğü iddia edildi. İlk yazıları Balıkesir'de Irmak dergisinde çıkan 1925-26 Sabahattin Ali, 1930'lu yıllarda öyküye gerçekçi ve yeni bir soluk getirdi. Öykü kitapları Değirmen 1935, Kağan'ı 1936, Ses 1937, Yeni Dünya 1943, Sırça Köşk 1947. Halk şiirinden esinlenerek yazdığı şiirlerini Dağlar ve Rüzgar'da topladı 1934. Kuyucaklı Yusuf 1937, İçimizdeki Şeytan 1940, Kürk Mantolu Madonna 1943 adlı romanlarında okurların gerçekliği daha derinden algılamasını sağladı. Sağlığında yayınlanmış 9 kitabında Varlık Dergisi'nde tefrika edilen Esirler 1936 oyunu da eklenince 10 kitabı 7 ciltlik bir külliyat halinde Varlık Yayınları arasında tekrar basıldı 1965-66. Bütün eserleri önce Bilgi Yayın Evi'nde sonra Cem Yayın Evi'nde yeniden basıldı. Öyküleri 1997'de Yapı Kredi Yayınları'nda Bütün Öyküleri adı altında bir araya getirildi. Kürk Mantolu Madonna 1998, Marco Paşa Yazıları ve Ötekiler 1998, İçimizdeki Şeytan 1998, Kuyucaklı Yusuf'un 1999, yeniden basımları yapılırken bütün şiirleri 1999'da yayımlandı. Öyküleri 2003'te ilk baskıları esas alınarak Değirmen, Yeni Dünya, Sırça Köşk, Kağan'ı, Ses, Esirler adıyla ayrı kitaplar olarak yayımlandı. Bütün romanlarının eleştirel basımı ise Ocak 2004'te Delta dizisinden çıktı. 2007'de Editions de Roche tarafından Kürk Mantolu Madonna, Onions Verlag tarafından ise İçimizdeki Şeytan, Der Dämon in uns yayımlandı. Belki de iktidardaki şeytan. 1960'ların sonlarına doğru Sabahattin Ali'yi nihayet okuyabilmiştim. Ama bu okumaların geçmişe uzanan bir macerası vardı. Daha Galatasaray Lisesi'nde ortaokul öğrencisiyken yakın dönem Türk Edebiyatı yazarlarının eserlerini büyük bir tutkuyla okuyordum. Başlangıç talihliydi çünkü halka kitap okumayı sevdirten yazarların romanlarıyla başlamıştım. Kerime Nadir'i, Esat Mahmut, Ethem İzzet Benice'yi, Muazzez Tahsin Berkant takip etmişti. Önce Reşat Nuri büyüledi beni. Çalı Kuşu'nu, Dudaktan Kalbeyi ve Akşam Güneşi'ni derin hayranlık duyarak okudum. Sonra Halide Edip ve Yakup Kadri. Uzayıp gider liste. Okumak mutluluk verdikçe hem dünya edebiyatının hem Türk edebiyatının yazarlarına kavuştukça ufkum genişliyordu. Romanın yanı sıra öykü, öyküden bir zaman sonra da şiir. Bütün bu süreçte Sabahattin Ali adını nereden işitmişsem işitmişim. Eserlerini bulmak olanaksızdı. Bana Sabahattin Ali'nin tıpkı Nazım Hikmet gibi memlekete zararlı bir insan olduğunu söylediler. Kimler söylemişti tam çıkaramıyorum. Yalnız memlekete zararlılığın boyutu kişiden kişiye değişmiş olmalı ki Sabahattin Ali'yi bazen vatan haini, bazen vatan haini bir komünist filan gibisinden dalgalanışlarla tanımıştım. Nazım Hikmet konusunda zaten ürperti verici bir anım vardı. Ada her yalnızlık gibi de yazdım. Galatasaray Lisesi'nin büyük konferans salonunda toplanılmış, Nazım Hikmet'in şiirlerini okuyan bir öğrenciyi ihbar ettiği için bir başka öğrenciye ödül verilmiş, artık uydurmuyorsam madalya gibi bir şey takılmıştı. Bu olay sebebini bilmeksizin ve çözemeksizin bende tuhaf bir iğrenti yaratmıştı. Nazım Hikmet'ten tek dizi okumamıştım. Bununla birlikte çok genç yaştaki bir insanın şiir okumak yüzünden okuldan atılmasını bir türlü anlayamıyordum. Kitapları yasaklanmış, artık basılmayan Sabahattin Ali'yi okumak da aynı belalara yol açabilirdi elbette. Gel gelelim merak her zaman öne geçer. Annemin ailesi Kadıköylüydü. Sabahattin Ali yazları Moda'da bir yaz otelinde kalırmış, eşi ve kızıyla birlikte. Annem, eşinin çok güzel bir kadın olduğunu hatırlıyordu. Sabahattin Ali biraz mağrur, enikonu soğuk tavırlıymış. Annem başka şeyler de hatırlıyordu. Korka korka hep de hayal meyal hatırlanan bu şeyler arasında aylarca sürmüş duruşmalar, Ankara'daki gençlik gösterileri, adı yine ürkülerek söylenilen Atsız diye bir başka yazar, Marco Paşa diye bir gazete, hikayesi meçhul bir ölüm söz konusuydu. Bildiklerini hatırladıklarını beynimle paylaşan annem, hele serüvenin sonunda ölümle yüz yüze gelindiğinde 1984'ün bir roman kişisi gibi kaygılarla donanır, bunları unutmamı ister, bunları kimseye söylememek gerektiğini defalarca tembih ederdi. Tam bu sırada lise yıllarımda beklenmedik bir şey oldu. Varlık Yayın Evi Sabahattin Ali ile Sait Faik'in bütün eserlerini yayımlamaya koyuldu. Bütün eserleri başlığı ile bizim kuşak için, en azından benim için yepyeni bir adlandırıştı. Her nedense Fransız yazarlarının öylesi basımları olabileceğini düşünmüştüm. Edebiyatımızın iki usta yazarı da şimdi bütün eserleriyle okura sunuluyordu. Artık Atatürk Erkek Lisesi'ndeydim. Gerçek bir edebiyat sever olan öğretmenimiz Bakiye Ramazanoğlu sınıfta Mahalle Kahvesi hikayesini okudu. Birdenbire Sait Faik'e vuruldum. Mahalle Kahvesi o güne kadar okuduğum hikayelerin çok dışındaydı. Gerçi yenilikçi edebiyattan Oktay Akbal, Necati Cumalı, Sabahattin Kudret Aksal gibi değerli yazarlarımıza yabancı değildim ama Mahalle Kahvesi'nde tam da özüne varamadığım derin ürpertiler gezinip duruyor, günler geçtiği halde hikayenin etkisinden çıkamıyordum. Bakiye Hanım, Sabahattin Ali'yi mutlaka okumamız gerektiğini söylemişti. 1960 sonrasının görece özgürlük ortamında yabana atılmayacak cesaretle Yaşar Nabi Nayır, Varlık Yayın Evi'nde Sabahattin Ali'yi yayımlamayı göze almıştı. O gün üzerinde hiç duyamadığım bu cesaret, bu geçmişte dönüp bakınca şaşırtıcı geliyor bana. Üstelik Yaşar Nabi'nin adıyla birlikte tutuculuktan söz açmayı ille gereksinen kimi kişileri düşündükçe, andıkça, Değirmen, Kaan'ı, Ses derken Sabahattin Ali'nin bütün öyküleri beni dergilerde yayımlanan ilk yazılarımdan birine götürecekti. Bu yazının adını bile hatırlamıyorum bugün. Ne var ki yeni dergide yayınlandığı nasıl gurur duyduğumuzu, ne sevinçlerle donandığımı asla unutmadım. Fakat hemen eklemem gerekiyor. Sabahattin Ali'nin bütün öykülerini, öyküsel masallarını okumam Varlık Yayınları'nın basımları ötesinde bir çabayla olmuştu. 1960'ların görece özgürlüğünde Sırça Köşk orijinal haliyle yayımlanmamış, 1940'ların baskıcı ortamında mahkum edilişi göz önünde tutularak bazı metinlerinin çıkartılması uygun bulunmuştu. Sırça Köşk'ün aslını sahaftan edinmiştim, nice kaygıyla. Ya romancı Sabahattin Ali? Varlık Yayınları önce Kuyucaklı Yusuf'u yayımlatmıştı. Sabahattin Ali'nin öykülerinden isyan çığlığı bu romanda doğruğa çıkar. Ard arda okuduğum içimizdeki şeytan ve kürk mantolu Madonna sadece çığlık açısından Kuyucaklı Yusuf'la akrabadırlar. Yoksa bu son ikisi kentsel ortamda geçer ve Kuyucaklı Yusuf'un Anadolu romanına denk ortamından çok ayrıdırlar. Tahir Alango hocamızın Cumhuriyet'ten sonra hikaye ve romanda Sabahattin Ali'ye yönelik ilginç eleştirileri var. Yazarın siyasal mücadelesini pek olumlu karşılamayan Alangu, mücadelenin yazınsal çabayı özellikle son dönemlerde geri plana ettiğini belirtiyor. Ben böyle düşünmüyorum. O zamanlar yeni yetmelik yıllarımda Sabahattin Ali etrafındaki karanlık söylem yalnızca etliye sütlüye karışmayanlarca dile gelmezdi. Bir yandan da Sabahattin Ali ile beş aşağı beş yukarı aynı dünya görüşünü paylaşmış, bu uğurda hayatlarını harcamayı göze almış kişiler de yazarın eseri hatta yaşantısı konusunda ikircikli davranırlardı. Şimdi burada söz konusu ünlü kişilerin adlarını anmak istemiyorum. Geçen zaman pek çok acıyı Türkiye'de daha da bilediğinden kaygılar, tasalar, kuruntular da birer acı olup çıkabiliyor. O kişilerin acılarını artık kavrayabiliyorum. Ama o günlerde şaşırırdım. 1960'ların sonuna doğru Papyrus dergisinde yayınlanmış bir yazı vardı ki beni neredeyse dehşet içinde bırakmıştı. Bu yazıda Sabahattin Ali'nin gerçek yaşam öyküsü kolay kolay yazılamayacağı ileri sürülüyor. Bulanık bir ifadeyle Sabahattin Ali'deki gelgitli yaratılışın daima ikili ve ikici bir akış gösterdiği öne sürülüyordu. Trajik son, gelgitli yaratılış, dünya, düşünce ve davranışlardaki fırtına. Hepsi de Sabahattin Ali'nin eserinde olanca acısıyla duyumsanır. Birçok öyküsündeki trajik sonlar günün birinde kendi sonu olup çıkmıştır. Gel gelelim dönemin herkesi birbirine kırdırma politikasından Sabahattin Ali de nasibini alıyor, trajik sonu bir takım söylentilerle adeta hafifletiliyordu. Son kez yineliyorum, bu tutuma çok tanıklık ettim. Şimdi romanlara dönüyorum. Sabahattin Ali bence büyük bir romancıdır. Tıpkı büyük bir hikayeci olduğu gibi. Kuyucaklı Yusuf'un olağanüstü bulduğum Anadolu sahnelerinde hocamız Alangu, maceralı şiirli bir aşk hikayesine geçiş için dekor çabası bulur. Kuyucaklı Yusuf'u içimizdeki şeytan ve kürk mantolu Madonna'dan daha gerçekçi saymakla birlikte eserde romantizmin ve halk romanlarının izlerini yakalar. Alangu adeta iz sürüyor. Yusuf'un Edremit'teki arkadaşlarından bahsederken seçtiği kişilerin bütün canlı örnekleriyle verilişi, esere gerçekçi bir renk verdiği halde maceralı, şiirli bir aşk hikayesine geçilirken Reşat Nuri ve Ethem İzzet'in Çalı Kuşu 1922 ve Yakılacak Kitap 1927 gibi eserlerinde en tipik örneklerini bulan halk romanlarının tesirleri açıkça görülmektedir. Uzunca bir dönem Türk Edebiyatı aşktan söz açan eserlere mesafeli bakmayı tercih etmiştir. Kuyucaklı Yusuf da nasibini alıyor. Oysa Kuyucaklı Yusuf, tıpkı içimizdeki şeytan ve kürk mantolu Madonna gibi edebiyatımızda örneğine az rastlanılan bir romandır. Burada gerçekçilik bence yazarın kaleme getirdiği iç dünya gözlemlerinde aranmalıdır. Sabahattin Ali'nin 3 romanını da her zaman büyük bir hayranlıkla okudum. İçimizdeki şeytanı okuduğumda romana yönelik eleştirilerin hiçbirini okumamıştım. Bu yüzden de Sabahattin Ali'nin bir takım gerçek kişileri hedef aldığı bilinemez, düşünülemez. Sonradan öğrendiğime göre içimizdeki şeytanda Peyami Safa, atsız gibi gerçek kişiler ağır ithamlarla yeriliyormuş. Bu türden sözlerin, söylentilerin geçersizliğini öğrenmek için de zamana ihtiyacım varmış. Bugün roman sanatının kurmacadan ötesiyle değerlendirilemeyeceğini bildiğimden ne Sabahattin Ali'nin eserinde Peyami Safa'yı ya da atsızı görüyorum ne de atsızın eserinde Sabahattin Ali'yi. Tam tersine hem Atsız'ın hem Sabahattin Ali'nin gerçek yaşamda birer trajedi kişisi olduğuna inanıyorum. Dönemin müthiş baskısında düşünsel ihtiyaçları, inançları dolayısıyla Handi ise cinnete sürüklenmiş kişiler. Üstelik yalnızca ikisi de değil. İçimizdeki şeytan bu açıdan bir ibret kitabı gibi okunulabilir. Karanlık siyasetin insanları birbirlerine nasıl kırdırtabileceğine işaret eden pek çok sayfası vardır. Bireyin gelişmesini asla istemeyen bu şahsiyet, sürekli gözetim ve denetim altında tuttuğu sürüden ayrılmak isteyenlere inanılmaz kertede merhametsiz davranmıştır. Romanda Ömer'in büsbütün başka bir hayat istemesi boşuna değildir. Büsbütün başka hayatı Ömer'den esirgeyen sadece içimizdeki şeytan olabilir mi? Alangu'nun yürek yakıcı bir saptayımı var. Buradaki Yusuf, kürk mantolu Madonna'nın tariki dünyası Raif. İçimizdeki şeytandaki Ömer, hepsi bir tek insandır. Atını sürüp dağlara doğru gider. Yarattığı kişilikleri, sonları ile sanatçının akıbeti arasında ne derin ve düşündürücü bir benzerlik var. Ömer'in büsbütün başka bir hayat öyküsünü gönlümüzde hissedinceye kadar öylesi akıbetlerle hep yüz yüze geleceğiz. İçimizdeki şeytan üzerine yazanlar, Ömer'den direnç beklemişler ve dirençsizliğini çoğu kez Ömer'in karmaşık, dahası hastalıklı kişiliğine bağlamışlardır. Buna da katılmıyorum. Ömer içindeki şeytanda tiranlığı ortadan kaldıracak sanatkar bir şey aranıp duruyor. Nefretlerinde, suçlamalarında, acılarında ve nihayet yıkılışında gelecekteki aydınlığı söylemeye çabalıyordu. Ne yazık ki Ömer'in içindeki sanatkar şeytana, siyasetin ve iktidarın şeytanı yaşama, var olma hakkı tanımayacaktı. Selim İleri. Birinci ayrımın sonu, sayfa 10.